Ayrım 30.
Şimdi beni dinleyin diyordu. Her şeyi sessizce sızıntıya meydan vermeden yapmalıyız. Eğer çenesini açan olursa, bu bıçağı görüyor musunuz? Bunun da ciğerini deşerim. Anlaşıldı mı? Zaten işin sonunda yağlı ipe gitmek var. Bundan kurtuluş yok. Onun için kendimizi bağışlatmaya bakalım. Onu canlı istiyorlar. Söylediklerine göre komutanları Guleyov, arkadaşları Gavilin diye düzelttiler. Geliyormuş. İşte fırsat çıkıyor. Habercileri de burada. Kendileri size her şeyi anlatacaklar. Onu canlı ele geçirmemizi istiyorlar. Şimdi haberciler konuşmaya başlamıştı. Yuri onların söylediklerini işitmiyordu. Yalnız komployu uzun uzun anlattıklarını, açıkladıklarını anlıyordu. Sonunda yeniden Zakhar konuştu. İşittiniz ya arkadaşlar, nasıl bir insan olduğunu anladınız demektir. Ona insan demeye dilim varmıyor. Bir yılan, bir canavar o. İşi ona bırakırsanız hepimizi papaz edip çıkaracak. Size ne söylüyor? İçki içmeyeceksiniz, küfretmeyeceksiniz. Hele kadınlar konusunda söyledikleri, bu biçimde nasıl yaşayabilirsiniz? Bu akşam onu ele geçiririz. Buraya gelmesini sağlayacağım. Sonra hep birlikte üstüne çullanırız. Güç olmayacak, çok kolay. Güç olan şey onu canlı yakalayabilmek. Bağlayın diyorlar. Bakalım bir şeyler yapacağız. Kararlaştırdığımız gibi olmazsa ben işi hallederim. Onu kendi ellerimle boğup öldürürüm. Sonra adamlarını yollar, bize yardım ederler. Zakhar planı açıklamaya devam etti. Ama Yuri'nin yanından uzaklaştırmıştı. Onun için artık ne konuştuklarını işitmiyordu. Liberius'tan söz ediyorlar diye düşündü. Onu yakalayıp beyazlara teslim etmeyi ya da öldürmeyi düşünüyorlar. Yuri kendisinin de onu kaç kez öldürmek istediğini unutup gitmişti. Şimdi komplocuların nasıl önüne geçebileceğini düşünüyordu. Kamedorski'ye gitmeye, adını vermeden komplodan söz etmeye, ayrıca Liberius'u da uyarmaya karar verdi. Ama geri döndüğünde Kamedorski'yi yerinde bulamadı. Yalnızca yardımcıları ateşin başında durmuş, çevreye yayılmasın diye dikkat ediyorlardı. Komplo yapılamadı. Zaten önceden böyle bir komplonun yapılacağı haberini almışlardı. Yani o gün komplo ortaya çıkarıldı, suçlular yakalandı. Sinoblu bu işte hem kışkırtıcı hem casus olarak çifte rol oynamıştı. Yuri bu davranış karşısında tiksinti duydu. 9. Çetecilerin ailelerinin kampa bir günlük yolda olduğu öğrenildi. Çeteciler ailelerini karşılamak üzere yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Yuri de Kampil Balik'i görmeye gitti. Balik'i elinde bir balta çadırın kapısında bekler buldu. Önünde uzun uzun kayın ağacı dalları vardı. Balik bunları kesmiş ama henüz yontmamıştı. Balik, bunları sevgili konuklarım için kesiyorum diye açıkladı. Bir kere çadırın çatısı çok alçak hem de akıyor. Bunlarla çatıyı destekleyeceğim. Ailenin yanında bırakacaklarını sanmıyorum Balik. Kadınların, çocukların karargahta oturduklarını kim görmüş? Karargahın dışında bir yere yerleştirileceklerini sanıyorum. Ama çadırda seninle birlikte oturacaklarını sanmam. Zaten ben buraya bu konuyu konuşmaya gelmedim. Zayıfladığını, yiyip içmeden kesildiğini söylediler. Bana bir şeyin yokmuş gibi geliyor. Yalnızca tıraş olman gerekiyor galiba. Balik iri yarı bir adamdı. Simsiyah saçları ve sakalı vardı, dar alınlıydı. Küçük, domuzunkini andıran gözleri ve insanın yüzüne sinsi sinsi bir bakışı vardı. Genel olarak insanın üzerinde iyi bir etki bırakmıyordu. Devrimin ilk günlerinde 1905'te olduğu gibi devrimin yalnızca üst tabakadaki birkaç okumuş kimseye etki yapacağından, alt tabakalarına inmeyeceğinden korkulmuştu. Bunun için halkın devrimle ilgilenmesi, harekete karışması için ne gerekiyorsa yapılmıştı. O günlerde Palik gibi okuma yazma bilenlerden tiksinen ve derebeylerini subaylara körü körüne kim besleyenler solcular tarafından bulunmaz bir tanrı armağanı olarak kabul edilmiş ve şımartılmışlardı. Yaptıkları barbarlıklar devrim içgüdüsüne uygun bir hareket gibi gösteriliyordu. Palik de hainiyle acıma nedir bilmemesiyle büyük bir ün yapmış, bu yüzden çete başları ve parti liderlerince çok tutulan bir insan oluvermişti. Yuri'ye göre bu dev yapılı basit insan yozlaşmış bir yaratıktan başka bir şey değildi. Ona insan demeye bile dili varmıyordu. Palik çadıra girelim dedi. Neden? Gereği yok, burası daha iyi. Zaten bu dal tahta yığının arasından geçemem ki. Pekala, senin dediğin olsun. Bir tahtanın üstünde otururuz. Birlikte bir odun parçasının üstüne oturdular. Palik yaşam öyküsünü anlatmaya başladı. Öyküm bir hayli uzundur dedi. Anlatmak için 3 yıl yetmez. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım tabii. Karım ve ben gençtik. Karım ev işlerine bakıyordu. Ben de tarlada çalışırdım. Kötü bir yaşam değildi bizimkisi. Çocuklarımız oldu. Beni askere aldılar, savaşa yolladılar. Evet, savaş. Savaş üzerine sana ne anlatabilirim ki? Sen de cephede bulundun doktor yoldaş. Sonra devrim patlak verdi, gerçeği gördüm. Gözlerimin önünde bir ışık parladı. Askerlerin gözü açıldı. Düşmanlarımızın yalnızca yabancılar olmadığını gördük. Kendi yurdumuzda da, kendi içimizde de düşmanlarımız vardı. Dünya devriminin askerleri, silahlarınızı indirin, evlerinize dönün, silahlarınızı burjuvalara çevirin dediler. Bunları sen de bilirsin doktor yoldaş. Neyse, devam edeyim. Sonra iç savaş başladı. Çetecilerle birleştim. Birçok şeyi atlıyordum. Yoksa öyküm bitiremem. Bütün bunlardan elime ne geçti? O kafasız herif. Rus çevresinden iki Stropol birliğini ve Orenburg Kazak askerleri birliğini çekti aldı. Ben çocuk değilim, değil mi? Anlamıyor muyum sanıyorlar? İşler kötü gidiyor doktor. Hepimizin sonu geldi. Peki ama Herifçioğlu ne yapmak istiyor? Elindeki o it sürüsüyle üstümüze çullanıp bizi haklamak istiyor. Benim karım, çocuklarım var. O herifin baskınına uğrarlarsa nereye kaçarlar sonra? Ailemin bir suçu yok. Günahsız insanlar. Bu işlerle hiçbir ilgileri yok. Ama bu o herifin kafasına girer mi? Öcünü onlardan almak isteyecek. Karımı yakalayıp bir yere bağlayacak. Benden öç almak için ona eziyet etmeye başlayacak. Karıma ve çocuklarıma eziyet edecek, biliyorum. Kemiklerini kıracak, vücutlarını parça parça edip köpeklere yedirecek. Senden niçin uyumadığımı soruyorsun. İnsanoğlu çelikten yaratılmıştır derler. Ama ben neredeyse aklımı kaçıracağım. Ne tuhaf bir insansın Palik. Anlattıklarından bir şey anlamadım. Ailenden yıllarca ayrı kaldın. Nasıl olduklarını, ne yaptıklarını merak bile etmedin. Şimdi onlara kavuşmak üzeresin. Mutlu olacağına, kendini olmadık kuruntulara kaptırıp üzülüyorsun. O başka. Şimdi her şey değişti. Beyazlar peşimizde. Her gün bir parça daha ilerliyorlar. Zaten anlatmak istediğim yalnızca kendim değil. Ben bittim artık. Yakında öleceğim. Peşimden yavrularımı da sürüklemem doğru mu? Onlar burada kalacaklar. O heriflerin eline düşecekler. Onda onların kanını emecek. Bunun için mi tasalanıyorsun? Uykuların kaçıyor. Bana bir takım karabasanlı düşler gördüğünü söylediler. Haklısın doktor. Henüz her şeyi anlatmadım. En önemli şeyi bıraktım. İsterseniz size gerçeği olduğu gibi anlatırım. Ama bir gün gelip de bunu bana karşı kullanma sakın. Senin türünden birçoklarının canını okudum, ellerimi kana buladım. Subayları, derebeylerini hakladım. Yaptığıma hiç üzülmedim. Su gibi kan akıttım. Şimdi öldürdüklerimin sayısını da adlarını da anımsamıyorum. Ama bir küçük subay var ki bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Onun için öldürdüm sanki. Beni eğlendiriyor, güldürüyordu. Durup durduğum yerde vuruverdim. Kerenski'nin devrinde Şubat devrimi sırasındaydı. Baş kaldırmıştık. Bize orduya geri dönmemiz için çocuk yaşta bir delikanlı yolladılar. Zafere ulaşmamız için çarpışmamızı istiyordu. İşte o küçük subay bize doğru yola dönmemizi aşılamaya çalışıyordu. Tıpkı bir civcive benziyordu. Zaferi kazanıncaya dek dövüşelim diyordu. Bir su tankının üstüne çıktı, bize öğüt vermeye başladı. Tank demir yoluna yakın bir yerde duruyordu. Konuşmasına oradan devam edecekti. Ama tankın kapağı oynadı, delikanlının dengesi bozuldu. Su tankının içine düştü. Ne kadar komik bir durumda olduğunu düşünemezsin. Gülmekten katılıyordum. Elimde de silahım vardı. Durmadan gülüyordum. Sanki biri beni gıdıklıyor gibiydi. Sonra nasıl oldu bilmem. Elimdeki silahın farkına vardım. Kaldırıp nişan aldım, ateş ettim. Nasıl olduğunu hala anlayamadım. Sanki biri beni dürtmüş gibiydi. İşte o yüzden uykum kaçıyor. Geceleri rüyama o istasyon olayı giriyor. O zaman buna bir hayli gülmüştük ama şimdi üzülüyorum. Neresiydi? Anımsamıyorum. Zubişino ayaklanmasında bulundun mu? Anımsamıyorum. Hangi cephede bulundun? Batı cephesinde miydin? Batıda mıydın? Öyle bir yerde işte. Belki de batıdaydı. Anımsamıyorum. 12. bölüm. Kırağı altında üvez ağacı 1. Çetecilerin aileleri çocukları ve eşyalarıyla birlikte çeteci birliklerini uzun bir süreden beri izliyorlardı. Kafilenin arkasından hayvan sürüleri geliyordu. İçlerinde daha çok inek vardı. Hepsinin toplamı bine yakındı. Ailelerin gelişiyle kampta bir kadın belirdi. Kadının adı Kubarihka'ydı. Hayvanlara bakıyordu. Aynı zamanda gizli gizli büyücülük de yapıyordu. Başında ters olarak giydiği bir polis kasketi, sırtında da İngilizlerin Amiral Colfax'a verdiği cinsten bir kısa kaput olduğu halde ortalıkta dolaşıyordu. Ama kendisi bunları bir hükümlünün başlığıyla elbisesinden yaptığını ileri sürüyordu. Kızıllar onu Amiral Kolçak'ın anlamadığı bir nedenle kapattığı Kezma hapishanesinden kurtarmışlardı. Çeteciler şimdi tilki burnundan bir başka yere gelmişlerdi. Burada daha iyi bir yer bulununcaya, kış için elverişli hazırlıklar yapılıncaya dek kalacaklarını sanıyorlardı. Ama değişen koşullar onları kışı orada geçirmek zorunda bıraktı. Yeni kamp eskisinden çok başkaydı. Çevresi ormanla kaplıydı. sonsuz çam ormanının geçilmez bir hali vardı. Yolun bir yanında orman göz alabildiğine uzanıyordu. Hareketlerin ilk günlerinde karargahta çadırlar kurulurken Yuri çevreyi şöyle bir kolaçan etti. Sonunda burada bir insanın kolayca saklanabileceğine karar verdi. Araştırma sırasında özellikle iki yer dikkatini çekti. Buraları aklında tutmaya çalıştı. Bir tanesi tam kampın dışındaki ormanın kenarındaydı. Orman sonbaharın etkisiyle çırılçıplak kalmıştı. Bir ucundan öteki ucuna dek ayna gibi görünüyordu. Burada bulunan olağanüstü güzel bir üvez ağacı henüz yapraklarını dökmemişti. Bataklık bölgeyi gören bir tepenin üstünde duruyordu. Kırmızı yemişlerini kışın kötülüklerinden korumak ister gibi göğe doğru uzatmıştı. Sisli tan yeri kadar parlak tüylü küçük kuş dalları dallarına konmuşlar, yemişlerin en irilerini gagalıyor, sonra başlarını geriye atarak yutuyorlardı. Ağaçla kuşlar arasında bir dostluk kurulmuş gibiydi. Kuşlara uzun bir süre bulunduğu yerden bakan üvez ağacı onlara yardım etmeyi reddetmiş ama sonunda bir anne gibi göğsünü açarak kuşları bağrına basmıştı. Sanki pekala pekala diyordu. Hadi bakalım yiyin beni, karnınızı doyurun. İkinci yer daha da şaşırtıcıydı. Burası bir yanı uçurumda sona eren bir tepeydi. İnsan bu uçurumun dibine bakınca orada bir akarsu ya da diz boyu otlarla kaplı tarlalar göreceğini sanıyordu. Ne var ki orası da tepenin üstündeki bitkiler ağaçlarla kaplıydı. Yalnız bunlar insanın başını döndüren bir derinlikteydi. Sanki ağaçların tepeleri kesilmiş de bu uçuruma atılmıştı. Belki de burada çok eskiden bir çökme olmuştu. Ama uçurumun dikkatini çeken yanı sadece bu değildi. Uçurumun iki yanından aşağıya doğru kademe kademe inen granit basamaklar vardı. Yuri bunu ilk gördüğünde insan yapısı olduğuna neredeyse yemin edecekti. Pekala puta tapanların tanrılarına dua ettikleri, kurbanlar verdikleri bir tapınak da olabilirdi. İşte gizlice vodka yapıp satanların ölüm cezaları burada soğuk kapalı bir sabah verildi. Devrime en bağlı gardiyanlar hükümleri buraya getirdiler. Liberius'un kendisine içten bağlı koruyucuları da gelmişlerdi. Suçluların çevresinde yarım daire biçiminde toplandılar. Sonları onları uçurumun kenarına kadar getirdiler. Sürekli sorguya çekilmekten, işkence yüzünden hükümler insan kılığından çıkmışlardı. Saçları sakalları birbirine karışmış, iğne iplik kalmışlardı. Tıpkı birer hayalete benziyorlardı. Yakalandıkları zaman silahları ellerinden alınmıştı. Kurşuna dizilmeden önce üstlerini aramak kimsenin aklına gelmemişti. Böyle bir hareket hem gereksiz hem de ölümün eşiğindeki bu insanlara karşı komik sayılacak kadar garip bir davranış olurdu. Ama birdenbire Budovichenko'nun arkadaşı Rızanski özellikle Sinoblu'ya nişan alarak 3 el ateş etti. Çok iyi bir nişancıydı ama heyecandan eli titredi. Attığı kurşunlar yerini bulmadı. Eski arkadaşlarına duydukları sevgi ve bağlılıkla kimse Rihansin'in üzerine atılmaya ya da emri beklemeden ateş etmeye kalkışmadı. Rizansi onların bu kararsızlığından yararlanabilir, yeniden ateş edebilirdi ama düşünemedi. Oysa tabancasının içinde daha 3 kurşun vardı. Öfkeyle elindeki silahı kayalara doğru fırlatıp attı. Belki de silahın içinde 3 kurşun daha bulunduğunu unutmuştu. Silah taşa çarpınca ateş aldı. Paçkolya acıyla bir çığlık kopararak ayağına sarıldı. Paçkolya'nın yanında duran Sanka Pahnutkin ve Goska Goratzik adamcağızı kollarından tutup yürümesine yardım ettiler. Ayağının üstüne basamayan Paçkolya tek ayağı üzerinde seke seke hükümlülerin götürüldüğü uçurumun kenarına doğru gidiyor, bir yandan da yürek paralayıcı çığlıklar koparıyordu. Onun bu acı bağırmaları diğerlerini de etkiledi. Hep birlikte bağırmaya, küfürler savurmaya, inlemeye başladılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. İçlerinde dua edenler bile vardı. Trenti Galuzin hala giymekte olduğu okul çapkasını çıkardı, dizlerinin üstüne çöktü. O durumda uçurumun kenarındaki korkunç kayalıklara doğru süründü. Durmadan yerlere kadar eğiliyor, zavallı bir sesle gardiyanlara yalvarıyordu. Affedin yoldaşlar, acıyın, bir daha yapmam. Ne olur affedin, beni öldürmeyin. Daha çok gencim, yaşamak istiyorum. Annemi bir kez daha göreyim, bırakın beni. Ne isterseniz yaparım, ayaklarınızın altını öpeyim, imdat, anne mahvoldum. Kalabalığın arasından bir başka ses, hainler diye bağırıyordu. Eğer biz ihanet ettiysek siz de ettiniz. Çara bağlılık yemini ettiniz. Bize söz verdiniz, sözünüzden döndünüz. Seni alçak, kalleş Sinoblu'yu. İnşallah senin de sonun gelecek. Bir gün gelecek, sen de tuzağa düşeceksin. Ölümün eşiğinde Vidovichenko kılını kımıldatmadı. Zaten ömrü boyunca da dürüst bir yaşam sürmüştü. Başını dimdik tuttu. Kır düşmüş saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Yanında duran Zanski'ye başkalarının da işitebileceği bir sesle kendini küçük düşürme sakın diyordu. Yalvarmalarının onlara bir etkisi olmaz. Bu yeni yöntemim cellatlarında kalp yok. Cesaretini yitirme. Tarih her şeyi olduğu gibi yazacak. Ne kadar yanlış hareket ettiklerini bütün dünya öğrenecek. Dünya devriminin eşiğinde şehit sayılırız. Yaşasın devrim. Yalnız gardiyanların işitebileceği bir emirle 20 silah aynı anda patladı. Hükümlülerin 20'si derhal düşüp öldüler. İkinci ateşte de geri kalanlar gitti. İçlerinde en geç, en zor Terenti Galuzin öldü. O da sonunda hareketsiz kaldı. 2. Kışı geçirmek için daha doğuya gitmek fikrinden kolay kolay vazgeçilmemişti. Doğa yolunun gerisindeki araziyi kontrol etmek üzere keşif birlikleri yollanmıştı. Liberius sık sık ortadan kayboluyor, Yuri'yi kendi başına bırakıyordu. Gerçekte çeteciler ilerlemek için geç kalmışlardı. Artık gidecek yerleri yoktu. Yenilgilerin en acısını tadıyorlardı. Nasıl olsa yenileceklerini anlayan beyazlar, ormanlarda dolaşan çetecilerin işini bitirmeye, üzerlerine birden baskın yapmaya karar vermişlerdi. Bunun için de çetecileri dört bir yandan sıkıştırıyorlardı. Neyse ki beyazlar kuşatma hareketini çok geniş bir bölge üzerinde uyguluyorlardı. Eğer kuşatmayı daraltsalar çetecilerin durumu daha kötü olacaktı. Ayrıca çetecilerin kampını çevreleyen geniş çam ormanları düşmanın fazla yaklaşmasına da engel oluyordu. Yine de bulundukları yerden kımıldamıyorlardı. Eğer askeri bir plan hazırlansa belki de kuşatma çemberini yarıp bir takım yararlar sağlayabilirlerdi. Ama böyle bir plan da yoktu. Herkeste bir bezginlik vardı. Artık eski istek ve heyecan kalmamıştı. Komutanlar askerlerine söz geçiremez duruma gelmişti. Kampı başka bir yere taşımaktan vazgeçtiler. Tayga'nın ortasındaki kamplarını sağlamlaştırmaya, düşman saldırısına karşı dayanıklı bir duruma getirmeye karar verdiler. İlk önce geniş siperler kazılacak, yiyecek depo edilecekti. Kampın levazım işlerine bakan Bistürin, un ve patatesin kalmadığını bildirmişti. Ama bir hayli inek vardı. Kışın başlıca yiyeceklerinin süt ve et olacağını kestirebiliyordu. Kışlık giysiler de yetersizdi. Çetecilerin birçoğu yarı çıplak dolaşıyordu. Bu sorunu halletmek için kamptaki bütün köpeklerin öldürülmesine karar verildi. Bu işten anlayanlar köpek derisinden iç bölümleri dışa gelmek üzere ceketler dikeceklerdi. Yaralıları taşımak için yürüye araba vermez oldular. Artık arabalar daha önemli işlerde kullanılıyordu. Çetecilerin son hareketi sırasında yaralılar 30 millik yolu sedyelerde kat etmişlerdi. Tedavi için elindeki ilaçlar kinin, İngiliz tuzu ve tentürdiyottu. Tentürdiyot da billur halindeydi. Kullanılmadan önce alkolde eritilmesi gerekiyordu. Şimdi kaçak içki yapımının önüne geçtiklerine sanki pişman olmaya başlamışlardı. Bunun üzerine tıpta kullanılmak için ispirto yapmaya başladılar. Haber çeteciler arasında bir takım baş sallamalar, göz kırpmaları neden oldu. Herkes biz işin iç yüzünü biliyoruz der gibiydi. Yine ortalıkta sarhoşlar dolaşmaya başladı. Çetecilerin morali ve ahlakı iyiden iyiye bozulmaya yüz tuttu. Elde edilen alkol hemen hemen %100 saftı. Bu kuvvetli alkolün içinde tentürdiyot billurları eriyebiliyordu. Aynı zamanda kininle başka ilaçlar da yapıldı. Soğukların başlamasıyla salgın haline gelen tifüs hastalığının tedavisinde kinin kullanıyorlardı. 3. Yuri, Palik ve ailesini görmeye gitti. Karısı ve ikisi kız, bir oğlan olan 3 çocuğu geçen yazı çetecilerin peşinden gelerek açık havada geçirmişlerdi. Başlarından geçenler onları çok ürkütmüştü. Her an yeni felaketlerin doğacağı korkusuyla yaşıyorlardı. Dördünün de sarı saçları vardı. Güneşin etkisiyle saçları sanki beyazlaşmıştı. Çocuklar daha başlarına geleni anlayabilecek yaşta değillerdi. Ama annenin yüzünde yaşam ifadesi kalmamıştı. Bir maske gibi hareketsizdi. Korku ve dehşet yüzünden dudakları incelmişti. Hiç konuşmuyor, sessizliğini yalnızca bir savunma silahı olarak kullanıyordu. Palik karısı ve çocukları için deli oluyordu. Çocuklarına keskin bıçağıyla tahtadan tavşan, kedi, köpek gibi oyuncaklar oyarak Yuri'yi hayretler içinde bıraktı. Ailesinin gelişiyle adam neşelenmiş, iyiden iyiye kendine gelmişti. Ama şimdi de ailelerin erkekler üzerinde iyi etki yapmadığı, kampın disiplinini bozduğu haberi ortalığa yayılmaya başlamıştı. Sözüm ona gerekli koruma kuvvetiyle birlikte kışı geçirmeleri için kamptan uzakta bir yere gönderileceklerdi. Böylece sivillerin yükünden kurtulacaklardı. Yuri bu planın uygulanabileceğini pek sanmıyordu. Ama Palik'in ruhsal durumu yeniden bozuldu. Karabasan dolu düşler görmeye başladı. 4. Daha kış iyice gelmeden kampta bir takım kargaşalıklar, üzücü olaylar oldu. Beyazlar gerekli plana göre kuşatmayı tamamlamışlardı. Sertlikleri planı harfi harfine uygulamalarıyla tanınan generallerden Witzin, Quadri ve Basaligo beyazların başında bulunuyorlardı. Onların adını işitince kamptaki çeteciler korkudan tir tir titriyorlardı. düşmanın çemberi daraltmak için gerekli gücü yoktu. Bunun için çetecilerin endişelenmeleri yersizdi. Ama çetecilerin hareketsiz oturmaları da olanaksızdı. Durumu olduğu gibi kabul etmeleri düşmanın moralini güçlendiriyordu. Kampta her ne kadar güven içindeyseler de askeri bir gösteri gibi bile olsa bir çıkış yolu hazırlamalıydılar. Bu amaçla kuşatma çemberinin batı yakasına büyük bir çeteci birliği yerleştirildi. Birkaç gün süren sert çarpışmalardan sonra beyazların arasından bir gedik açmayı başardılar. Bu gedikten içeri yeni gönüllüler akmaya başladı. Beyazların zulmünden kaçan köylüler evlerini barklarını terk etmişler, akın akın çetecilerin yanına geliyorlardı. Çünkü köylüler çetecileri kendilerinin koruyucusu olarak görüyorlardı. Ne var ki kamp bu yeni gelenleri kabul etmek istemiyor, kendi elindekilerle başa çıkamıyordu. Gönüllüleri karşılamaya bir birlik çıkarıldı. Bu birlik gönüllüleri Çelimka Nehri üzerindeki bir köye göndermeye başladı. Öte yandan kadınlar da çetecilerin başlarına iş açıyorlardı. Sık sık orman kaçan kadınların aranıp yakalanmasına meydan vermiyordu. Kadınlar kendi başlarına ağaçları kesiyor, evler, yollar yapıyorlardı. Kendi çaplarında yararlı olmaya bakıyordu. Ama bu durum hiç de çetecilerin planlarına uymuyordu. Komutan Liberius planlarının alt üst olduğunu görüyordu. 5. Liberius planların uygulanamayacak duruma gelmesinden o kadar sinirliydi ki bu yüzden dağ yoluna yakın bir noktada Sivirit'le korkunç bir kavgaya tutuştular. Adamları yolun kenarında durmuş, telefon telini kesip kesmemeyi düşünüyorlardı. Karar vermek Liberius'a kalmıştı. O sırada o da Sivirit'le hararetli bir konuşmaya dalmıştı. Beklemeleri için adamlarına işaret verdi. Sivirit, Budovichenko'nun kurşuna dizilmesine sinirlenmişti. Budovichenko'nun tek kusuru çeteciler arasında sevilmeye başlamış olmasıydı. Sivirit, çeteyi bırakıp eski rahat, başına buyruk yaşamına dönmek istiyordu. Ama şimdilik buna olanak yoktu. Seçimini çoktan yapmıştı. Çeteyi bırakmaya kalktığı anda Budovichenko'nun başına gelenlere uğraması içten bile değildi. Hava berbattı. Rüzgar kapkara bulutları dört bir yana savuruyordu. Kar da yağmaya başlamıştı. Bir anda ortalık göz alabildiğine bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Ama kısa bir sürede kar eridi. Toprak gökyüzünü kaplayan bulutlar kadar siyah bir durumda yeniden ortaya çıktı. Artık toprak suya doymuştu. Daha fazlasını almıyordu. Onun içinde simsiyah su birikintileri rüzgarın etkisiyle dalgalanıyor, dört bir yana yayılıyordu. Telgraf tellerinin üzeri boncuk halinde su damlalarıyla bezenmişti. Bulundukları yere bağlanmışlar gibi öylece duruyorlardı. Sivirit, kaçan kadınların ardına düşenler arasındaydı. Gördüklerini komutanına anlatmak istiyordu. Verilen birbirine uymaz emirler ve herkesin kendi başına buyruk davranmak istemesinden dolayı ortada bir kargaşalıktır gidiyordu.